Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 D 1402, Hicri Gamer'i 13 Cemal 3 Sani 1445 ve Miladi Takvim'le 27 Aralık 2023 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hidayet Hadisi, Ümmül Benn'in Vefat Yıldönümü Özel Programı ve İslam Ümmetinin Birinci İl Meselesi Filistin isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysem Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün bir grup bayan İslam İnkılabı rehberi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Reisi, bilgi temelli sektörüne kaynakları ayırmak faydalı bir yatırım olduğunu belirtti. Avrasya Anlaşması, İran ürünlerinin ihracatı için büyük bir fırsattır. Lavrov, İran'ın toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı, Moskova'nın değişmez tutumu olduğunu belirtti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Tübgeneral Bakri, Siyonist rejimin General Seyit Rezil Musevi'nin şehadetindeki suç stratejik bir hata olduğunu belirtti. Son 24 saatte 6 Siyonist asker öldürüldü. Şimdi haberler. Farklı kesimlerden bir grup ayan Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın doğum yıldönümü münasebetiyle bu sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberiyle buluşacak. İran Pres Haber Ajansı'nın verdiği habere göre İslam İnkılabı rehberi 2 yıl önce Ehl-i Beyt meddahları ile yaptığı görüşmede bir grup bayanın Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü günlerinde bu görüşmenin yapılmasını istemişti ki geçen sene de aynı görüşme bu münasebet sırasında gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bilgi tabanlı faaliyetlere her türlü mali destek, kredi vermek ve kaynak tahsisi bir maliyet değil, faydalı ve ileriye dönük bir yatırımdır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bilgi temelli üretimlerin ve teknolojilerin yönetimi konseyin 3. toplantısında bilgi tabanlı şirketlerin üretimi ve gelişimini desteklemek amacıyla yasanın uygulanması alanında alınan çaba ve tedbirleri takdir ederek 10.000'den fazla aktif firmaya bilgiye dayalı firmaların kalitesini iyileştirmesi aynı zamanda niceliksel gelişmeye de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca şunları kaydetti. Bilgiye dayalı faaliyetlerin geliştirmesinin istihdam yaratılmasına, üretimin büyümesine ve teknolojik ilerlemeyi yol açtığı dikkate alındığında bilgiye dayalı faaliyetlere her türlü mali ve finans destek sağlaması ve kaynak tahsisi bir maliyet değil, faydalı ve ileriye dönük bir yatırımdır. Nikaragua Dışişleri Bakanı Deniz Moncado dün İran Yenilik ve Teknoloji Evi'ni ziyaret ederken İran bilgi tabanlı şirketlerinin bu ülke pazarındaki faaliyetlerine çağrıda bulunarak İran'ın bilgiye dayalı şirketlerin getirileri onur vericidir ifadesini kullandı. İnovasyon ve Refah Fonu Başkanı Muhammed Sadık Hayatiyan da geçen yıl bilgiye dayalı şirketlerin 600 milyon ila 1 milyar dolar arasında ihracat yaptığını açıklayarak şunları kaydetti. Destek paketleri hazırlayarak bilgi tabanlarını ihraç etmeye çalışıyoruz.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve İran Ticareti Geliştirme Örgütü Genel Müdürü Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması İran'ın katma değerli bilgiye dayalı ve sanayi mallarının bu birliğe üye ülkelere ihracatı için büyük bir fırsattır açıklamasında bulundu. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı St. Petersburg ziyaretinde ve İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının İmza töreninde eşlik eden Mehdi Zeygami, bu gezinin oturum aralarında İrna Haber Ajansı ile yaptığı röportajda şunlar söyledi. Bu anlaşmanın imzalanması ülkenin Avrasya Birliği'ne üye 5 ülke ile başlayan serbest ticaret alanındaki ilk tecrübesidir. İran Ekonomi Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı şunlar ekledi. 2020 yılında tüm devlet kurumları ve özel sektörün işbirliğiyle başlayan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin uzun müzakereler sonucunda nihayet malların %87'sini sıfır tarifeye getirmeyi başardık.
Rusya Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya, İran'ın toprak bütünlüğüne içtenlikle, dürüstçe ve koşulsuz saygı duymaktadır. Bu Moskova'nın değişmez tutumudur açıklamasında bulundu. Salı gecesi yapılan telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kafkasya'daki gelişmeler, işbirliği ve ikili ilişkilerdeki son durum ile bazı bölgesel ve uluslararası kolları ele aldı. Kafkasya'daki güncel gelişmelere değinen Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılması yönündeki müzakere sürecini memnuniyetle karşılayarak bölgede barış ve istikrara kavuşturulması için İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğine vurgu yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'ni Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzaladığı için tebrik ederken İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya ile bu birliğe üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirmesinde çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Lavrov ayrıca iki ülkenin Reş-Astara demir yolunun inşasında işbirliği içinde olduğuna, bu anlaşmanın Moskova tarafından hayata geçirmesi için tüm iç formalitelerin tamamlanmasının dikkate alındığına işaretle, ülkesinin iki ülke arasındaki bu işbirliğini geliştirme planının uygulanmasını hızlandırma konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Söz konusu telefon görüşmesinde taraflar birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi konusuna da vurgu yaptılar.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Salı gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu telefon görüşmesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve yaklaşan Ermenistan ziyaretine değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü ile Erivan arasında sürdürülebilir barışın sağlanması yönündeki yapıcı çabalarının devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı tutumunu takdir ederek Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakereler sürecini olumlu bir şekilde değerlendirdi ve iki ülke arasındaki nihai barış anlaşmasının yakın gelecekte imzalanacağına dair umudunu dile getirdi. Ayrıca bu telefon görüşmesinde taraflar Astaraçay sınır köprüsünün bu yılın son günlerinde ilk kez açılmasını memnuniyetle karşılayarak bu köprünün inşasının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesindeki önemine dikkat çekildi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Siyonist Rejimin General Seyyid Musevi'nin şehadetiyle işlediği suç stratejik bir hata olarak değerlendirdi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari, General Seyyid Rezi Musevi'nin şehadeti konusunda Siyonist rejimin konumunu stratejik bir hata olarak değerlendirerek şunları kaydetti. Son gelişmeler bu rejimi öyle bir aşamaya getirdi ki herhangi bir terörist çılgınca eylem sadece onların sallantılı temellerini onarmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara karşı direniş ekseninin kuşatmasını eskisinden daha sıkı hale getirecek. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu General Musevi'nin şehadeti taziyesinde bulunarak yayınladığı bildiride Siyonist rejim bu cinayetin bedelini ödeyeceğini belirtti. Nisan maslahatını belirleme konseyyesi Muhsin Rıza'yı da sanal ortamda şunu yazdı. Hak yolunun mücahidi Seyyid Rezi Musevi, kardeşim Kasım'ın şehadetini yıldönümü arifesinde şehitler kervanına katılmış. Cani İsrail rejiminin cinayeti cevapsız kalmayacaktır.
General Seyyid Rezi Musevi'nin şehadetinin ardından İstihbarat Bakanı bir mesaj yayınlayarak bu cinayetin Siyonist rejim açısından ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İsmail Hatip'in mesajı şöyledir. Terörle mücadeledeki büyük komutanı şehit Kasım Süleymani'nin silah arkadaşı Mücahit Tuğgeneral Seyyid Rezi Musevi, Siyonist terör rejimi tarafından şehit edildi. Bu iğrenç eylem, sahte Siyonist rejimin terörist niteliğinin bir başka örneği ve işgal altındaki Kudüs'ten Siyonist rejimin silinmesi gerektiğini belgelenmiş bir başka kanıtıdır. Her ne kadar bu vahşice işlenen cinayet Siyonist rejimin İslami direniş cephesi mücahitleriyle baş edemediğini ve Aksa tufanının sonuçlarını mazlum ve güçlü Gazze halkının güçlü direnişini gösteriyor olsa da bu cinayetin cinayetkar İsrail rejimi açısından başka bir ağır sonucu daha olacak.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İran'ın üst düzey asker müsteşarı Seyyid Rezi Musevi'nin Suriye'de şehit edilmesinin ardından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta ırkçı İsrail rejimini bu iğrenç ve korkakça eylemlerine kanadı. Emir Said Rivani, Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şunları kaydetti. 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 16.20'de Şam yakınlarındaki terörle mücadele operasyonlarında Suriye ordusuna destek vermek amacıyla görev yapan askeri danışman Üsteşar Seyyid Rezi Musevi, İsrail rejiminin işgal altındaki Golan Tepelerindeki mevzilerinden atılan 3 roketle şehit oldu. Erivan ayrıca şunları kaydetti. Bu menfur terör eylemi İsrail rejiminin 2 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği benzer saldırının ardından bu ay İranlı düşmanlara düzenlenen ikinci saldırıdır. Maalesef bir önceki saldırıda İranlı iki askeri danışman Muhammed Ali Atai Sorçe ve Penah Takizade'nin şehit olmasıyla sonuçlanmıştı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Rivani, İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail rejiminin bu iğrenç ve korkakça terör eylemlerini açıkça kınadığını, İran'ın gerekli gördüğü zamanda kararlı bir tepki verme konusunda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne dayalı meşru ve doğal hakkını saklı tuttuğunu ifade ederek şunları belirtti. İran'ın aynı zamanda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin de uluslararası hukuka dayalı olarak egemenliği, bağımsız ve toprak bütünlüğüne yönelik İsrail rejiminin terörist saldırılarına ve cinayetlerine yanıt olarak gerekli tüm önlemlerin alınmasına vurgu yapmaktadır.
Salı günü İsrail ordusu son 24 saat içinde 6 askerinin öldüğünü itiraf etti. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin medyası işgalci ordu güçlerinin öldürülmesinin ardından Gazze'deki kara işgalinin başlangıcından bu yana öldürülen asker sayısının 161'e çıktığını itiraf etti. Bu arada El Cezire salı akşamı Siyonist ordudan alıntı yaparak dün gece Gazze'nin güneyinde düzenlenen kara operasyonunda bu rejimin 2 askerinin daha öldürüldüğünü, 3 işgalci askerin de yaralandığını bildirdi. Siyonist ordu Aksa Tufanı Savaşı'nın başlangıcından bu yana her gün ölen askerlerinin isimlerini azar azar açıklıyor. Bu eylem Gazze Savaşı'nda çok sayıda Siyonist askerin yaşamını yitirmesi ve işgal altındaki topraklarda ülke içinden başka tepkilerin gelmesi korkusu nedeniyle gerçekleştiriliyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Konseyi'nin bir üyesi Amerikan hükümetinin bir yandan Gazze'de sivillerin hayatını kurtarmaktan bahsettiğini, diğer yandan da Siyonistleşme silah sağladığını belirterek Amerikan hükümetinin ellerini Gazze'li çocukların kanına bulandığını belirtti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre salı gecesi Usame Hamdan, Amerikan hükümetinin Gazze halkına yönelik ikili politikasını eleştirirken, tüm ülkeleri Netanyahu'nun Gazze halkını yeniden yerleştirmesine ilişkin planlarına uymamaları konusunda uyarıda bulundu. Hamdan ayrıca şunları kaydetti. Netanyahu, Galant ve Gans'tan oluşan İsrail'in suç üçlüsünün yetkililerinin kafası karışmıştı ve halkını hedeflerine ulaşma konusunda başarısızlığa nasıl ikna edeceklerini bilmiyorlar. Hamas'ın yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. Yaşananlar Netanyahu'nun bir hedefi ve yaklaşımı olmadığını, bir başarısızlıktan diğerine gittiğini kanıtlıyor. Hamdan konuşmasının bir bölümünde Siyonist rejim ordusunun sözcüsü Daniel Hagari'den bahsederek şunları kaydetti. İsrail askeri sözcüsünün gazeteciler önünde şaşkınlığı, Siyonist yetkililerin yalanlarını ve kafa karışıklığının kanıtıdır. Hamdan ayrıca Yemen Ensarullah'ın Gazze halkına destek verme konusundaki konumunu da takdir etti.
Ve son haberimiz, Amerika yönetimi İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Amerika Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi. Yeni Mesaj gazetesinin haberine göre Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt veren Amerika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Bakanlık açıklamasında Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum, NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir ifadelerine yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Amerika Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin kongreye resmi bildirim yapılacağı kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapmayacaklarını da belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6D 1402, Hicri Kameri 13 Cemadi Üssani 1445 ve Miladi 27 Aralık 2023 Çarşamba. Meşhur bir rivayete göre 1375 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadi Üssani 64'te İmam Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Ebul Fazl Abbas Aleyhisselam'ın değerli annesi Ümmül Benin vefat etti. Bu değerli kadın İmam Ali Aleyhisselam'dan Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlı 4 evlat dünyaya getirdi ve oğulların annesi anlamında olan Ümmül Benin olarak tanındı. Bu değerli kadının her 4 evladı kanlı Kerbela olayında şehit düştü ve bu musibet karşısında sabretti. Aşura olayını öğrendikten sonra oğlu Abbas'ı da yanına alarak Baki mezarlığına gitti ve evlatları metinde matem şiirleri söyledi. Medineliler de bu değerli insanın matemini duymak için orada toplanıp ağladı. Ümmül Benin Aşura hadisesinden 3 yıl sonra yani Hicri Kameri 61'de Medine kentinde vefat etti ve bu kentte toprağa verildi. Yine 15 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadi Üssani 430'da Müslüman fizikçi, matematikçi, bilim adamı İbni Heysem Mısır'ın Kahire kentinde vefat etti. Hicri Kameri 354'te günümüz Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen İbni Heysem, geniş ölçüde yaptığı araştırmalarından sonra yetenekli matematikçi oldu. Fizik, tıp, felsefe ve nücum dallarında hocalık yaptı ve ışık konusunda da geniş araştırmalarda bulundu. İbni Heysem matematik dalında yeni yöntemleri icat etti. İbni Heysem, mercek konusundaki icatları, Kepler ve Galile'nin icatlarında büyük katkısı vardı ve sinema sanayisinde de kullanılmaktadır. Bu büyük Müslüman filozof, matematik, tıp bilimlerinde birçok kitap kaleme aldı. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 6'de 1392'de despot şah rejimine karşı mücadelecilerden Seyyid Ali Ekber Perveriş vefat etti. Seyyid Ali Ekber Perveriş Hicri Şemsi 1321 yılında İsfahan'ın Zerrinşehir kentinde doğdu ve ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Ardından İsfahan Üniversitesi'nden edebiyat alanında lisans diplomasını aldı. Devrim sırasında şah rejimine karşı mücadele eden siyasi savaşçılardan biriydi. Devrim sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Meclis Milletvekilliği ve Birleşik İslam Fırkası Merkez Konseyi üyeliği dahil olmak üzere birçok görevde bulundu. On beş yıl önce bugün 27 Aralık 2008'de soykırımcı rejim İsrail işgal altındaki Filistin topraklarındaki Gazze şeridine şiddetli saldırılarını başlattı. Bu bölge halkı katil siyonistlere karşı cesurca dik duruş sergiledikleri ve Filistin İslami Direniş Hareketi liderliğindeki Filistin'in seçilmiş hükümetini destekledikleri dolayısıyla siyonistlerin şiddet uygulamalarına maruz kaldılar. ...78 yıl önce bugün 27 Aralık 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın en önemli kurumlarından olan ve dünyada bağımsız bir kurum olan Uluslararası Para Fonu çalışmalarına başladı. Uluslararası Para Fonu veya IMF, global finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, istihdam artışı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasını desteklemek amaçlarına yönelik çalışmalar yürüten ve 189 üye ülkeden oluşan uluslararası bir örgüttür. IMF'de üye ülkeler bu uluslararası teşkilattaki paylarına göre oy hakkına sahiptirler. Bu yüzden IMF'de merkezleri olan başta Amerika olmak üzere batılı devletler bu teşkilatta büyük pay ve nüfuza sahipler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu'ndan iktidara gazete tepkisi. İsrail uçaklarının yakıtı Türkiye'den gidiyor.
Ve Cumhuriyet.
DP lideri Gültekin Uysal. Enflasyonun tek sorumlusu Erdoğan.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan 25 Aralık tarihli Milli Gazete'de "Bizi doğruluyorlar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yakın çevremizde ekonomik gidişatı ile ilgili değerlendirmeler yaparken bir süre sonra pek çok ailenin birleşmek zorunda kalacağını ileri sürüyor. Zira ekonomi yeniden rayına oturtmakla görevlendirilen isimlerin almış oldukları yeni kararlar yakın çevremizdekileri bir hayli zorlar hale gelmiş bulunuyor. Geçmişte cebindeki parayı harcarken çok fazla düşünme ihtiyacı hissetmeyen dostlarımızın şimdi bırakın lirayı kuruşun bile hesabını yapar hale geldiklerini görüyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Biz bu nedenle pek çok ailenin birleşmek zorunda kalacağını ileri sürdüğümüzde kimi dostlarımız ise artık bunun mümkün olamayacağını savunuyorlardı. Artık her aile kendi düzeninde yaşamaya alıştı. Onları tekrar bir çatı altında toplamak imkansız gibi bir şey diyorlardı. Merkez Bankası Başkanı tarafından yapılan bir kişinin 10 evi olmamalı, 10 kişinin bir evi olmalı açıklaması ise doğrudan doğruya bizim dediklerimizi doğrular nitelikte oldu. Biz dediğimiz zaman artık bu devirde böyle bir şey olamaz diye itiraz edenler şimdi Merkez Bankası Başkanı benzer şeyler söyleyince suspus olmuş durumdalar. Hiçbiri böyle bir şey olamaz diyemiyor. Zira konuşan kişi ekonomiyi rayına oturtmakla görevli olan isimlerin başında geliyor. Aldıkları önlemlerle piyasanın giderek sıkıştığı ve insanların harcama yaparken uzun uzadıya düşünmek zorunda kaldığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu müşahede için uzaklara gitmeye gerek yok. Yakın çevrenize şöyle bir bakmanız yeterli olabilir. Dün ekonomik sıkıntı yaşamayanlar araçlarını gönüllerince kullanırlar, bugün araçlarından ne kadar uzak dururlarsa o kadar mutlu oluyorlar. Dün yerken içerken hesap kitap yapmayanlar bugün öğün atlatma yarışı içine girmiş gibiler. Evet, ekonominin gidişatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeleri yetkili isimler de yapıyor. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olmaması halinde ekonomik cenderinin giderek daha da sıkılaşacağı görülüyor ve bir kişinin 10 evi değil 10 kişinin bir evi olmalı söylemi giderek daha da ağırlık kazanacak. Önümüzdeki yılların zor yıllar olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Her şey apaçık görülmüyor mu?
Remzi Özdemir 25 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Borsada operasyon iddiaları" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstanbul Borsası'nda polisin operasyon yapacağı ve bazı oyuncuların gözaltına alınacağı iddia ediliyor. Aslında bu iddialar son bir aydır var. Bazı oyuncuların son dönemde bazı hisse senetlerinde pozisyonlarını korkudan kapattıkları da konuşuluyor. Öyle ki operasyon yapılacak oyuncuların isimleri bile dolaşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İşte bu iddialar borsada gergin seanslara neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü borsaya yönelik yaptığı konuşmalar Bu işin tuzu biberi oldu. Borsa %2'den fazla düştü. Borsada en son operasyon geçen yıl Eylül ayında olmuştu. 8 borsa oyuncusu gözaltına alındı ve bunlardan bazıları tutuklanmıştı. O dönemi bir hatırlayalım. Hisseler günlerce taban olmuştu. Yani manipülasyonu önlemek için yapılan operasyon büyük bir manipülatif harekete neden oldu. Birçok yatırımcı banka hisseleri gibi borsanın dev şirket hisselerinde batmıştı. Şimdi aynı korku var. Bir gazeteci olarak uzun süredir bu operasyon iddialarını araştırıyorum. Görüştüğüm üst düzey yetkililer bu operasyon iddialarını yalanlıyorlar. Zira polis operasyonun milletin ağzında sakız olamayacak kadar gizli yürütüldüğü belirtiliyor. Peki bu operasyon iddialarının arkasında ne var? Cumhurbaşkanı başta olmak üzere SPK'nın rahatsız olduğu hareketler var. Bunlar hem şirket patronu hem de oyuncu. Yani borsanın en önemli sorunu trader değil, insider. Daha açık bir dille içlerden bilgi ticareti. Yaklaşık 20 kadar halka açık şirket patronunun piyasa oyuncularıyla kol kola olduğu bilinen bir gerçek. İkinci sorun, Twitter ve Telegram gibi kanallar üzerinden küçük yatırımcıya kurulan tuzaklar. Bunlar sağlıklı borsa işleyişini bozan unsurlar. SPK bir süredir bu kanalları ciddi olarak inceliyor ve takip ediyor. Bunlara yönelik SPK düzenlemesi yapılıyor. Yani Twitter'de adam herhangi bir hisseyi pazarlıyor ama incelemede adamın o hisseyi hiç alıp satmadığı görülüyor. Tabii ki arka planda bunu para karşılığı mı yaptı yoksa farklı bir hesaptan mı yaptı bilinmiyor. İşte bunlara yönelik ciddi bir düzenleme geliyor. Yine manipülasyon ve insider'e yönelik hem hapis hem büyük para cezalarını kapsayacak yasal düzenleme de kısa süre içinde meclise gelecek.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 25 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bütçe görüşmeleri nasıl geçti?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Partili Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bütçe yapma hakkı olmayan mecliste görüşmeler çok sert tartışmalarla geçti. 2024 bütçe görüşmelerinin en önemli hadisesi Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı oldu. Hükümetin İsrail politikasını eleştirmesi sırasında AKP sıralarından gelen sataşmalarla konuşmasını büyük bir stres içinde yapan Bitmez, konuşmasının bitiminde yere düşmüş ve kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Doktor vekillerin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılmış ve orada vefat etmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Cehennem azabından kurtulamayacaksınız sözleriyle başlayan, Allah'ın gazabı böyle olur işte ifadesiyle devam eden sataşmalarda merhum Bitmez'e bu sözleri kimin söylediği henüz ortaya çıkmadı. Tutanaklara AK Parti sıralarından gelen şeklinde yazıldı. Oysa tutanaklarda genelde bunu söyleyen vekilin ismi yazar. Bu üzücü olaya kadar sert tartışmalar yaşanırken, bu vefattan sonra görüşmelerin daha sakin geçmesi beklenirken, aksine sert tartışmalar yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptığı sırada ek süre isteyen Mardin milletvekili George Aslan'ın, "600 Müslüman milletvekili içinde bir Hristiyan milletvekiliyim, derslerimiz de çok, lütfen 1-2 dakika ek süre rica edeceğim" sözlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in, "Hele bir başlayın, Allah kerim" demesi gergin geçen görüşmelerde az da olsa ortamı yumuşatmaya, milletvekillerinin gülüşmelerine yol açtı. Bütçe görüşmelerinde dikkat çeken bir durumda AK Parti grup başkan vekillerinin oturumlarda yaptığı konuşmalar, konuşmacılara sataşmaları ve yaptıkları hareketler oldu. Bir grup başkan vekilinin iki elini açıp partisine mensup milletvekillerini genel kurul salonundan çıkmalarını istemesi garip karşılandı. Ayrıca vefat eden milletvekili yoğun bakımdayken mangal partisi verilmesi de eleştiri konusu oldu. Bakanlar bakanlıklarının bütçesi görüşürken milletvekillerinin sorularına ya sözlü ya da yazılı cevap verirler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in yüksek hızlı tren biletlerine yapılan zamlarla ilgili sorusuna cevap verirken, yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında yüksek hızlı tren biletlerini açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalındığını açıklamış. Çakır Özer, "Dalga geçiyorlar. Enflasyonu sorduğumuzda %50'ler, %60'lardan bahsediyorlar. Ama tren biletlerine yapılan zamların en azı %140. 2 yılda 8 kez üst üste yapılan zamlarla da tam %411 artmış oldu demesi aslında resmi enflasyonun doğru olmadığının da bir göstergesi oldu. Bazı bakanlar konuşmalarını zamanından önce bitirirken bazı bakanlar da konuşma süreleri birkaç kez uzamasına rağmen bitiremediler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. kez süresinin uzamasını isteyince Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın "Yönetim pek sağlıksız oldu. Sayın Bakanım lütfen divanı zorda bırakıyorsunuz." demesi bazı vekilleri güldürdü. Bu seneki bütçe görüşmelerinden akılda kalan bazı anekdotlar böyle oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlendirmeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Gerçi İslam peygamberi ve masum imamlar bilginleri de büyük önem veriyorlar. Ancak bu büyük insanların vecizelerinde amelsiz bilgin meyvesiz ağaca benzetiliyor. Bilgin insan ancak bilimi amelle beraber olunca toplum için faydalı biri olabilir. Yoksa nice bilginler vardır ki topluma verdikleri zarar cahil ve bilgisiz insanlardan kat kat fazladır. İslam dini bilginlere ve alimlere özel önem verir. Nitekim Yüce Allah da bu insanların adımını bereketli ve onlara bakarak takip etmenin ibadet olduğunu buyurmuştur. Fakat unutmama gerekir ki tüm bu vasıf ve benzetmeler amelleri salih amel olan ve insanlara saadet ve mutluluk yolunu gösteren bilgin ve alimler için geçerlidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Benim ümmetimde İki grup insan vardır ki eğer onlar ıslah olursa ümmetim de ıslah olur ve eğer fasık olursa ümmetimi de fasık yapar." Sahabe bu iki grubu sorunca Allah Resulü şöyle buyurur: "Bilginler ve hükümdarlar." Bilim ve amel birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bilim doğru ve şayeste amelin başlangıcıdır ve amel de bilimden yararlanmanın aracı sayılır. İslam peygamberi şöyle buyurur: herkes bildiğine amel ederse Yüce Allah onu bilmedikleri şeylerin varisi yapacaktır. Aslında bu söz insanların bildiklerine amel ederek bilmediklerini ortaya çıkardığını ve Yüce Allah da bütün insanların kalpleri üzerine hikmet kapılarını açtığını beyan etmeye çalışıyor. İslam kültüründe amelsiz alim, büyük zorluklara katlanarak usta bir hekim bulan ve ondan iyileşmek üzere reçete alan, fakat bu reçeteye kendisi uymak ve şifa bulmak yerine onu başkalarına öğreten ve sonunda kendisi o hastalıktan ölen hastaya benzer. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: ey insanlar! Bir konuyu öğrendiğinizde ona amel edin ki hidayete eresiniz. Çünkü ilminin aksine amel eden alim hiçbir zaman cahil olduğunu fark etmeyen şaşkın bir cahil gibidir. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor: İlim, amelle birlikte olmalıdır. Herkes bir şey biliyorsa ona amel etmesi gerekir. Ve ilim dediğin şey seslenerek amele davet eder. Ve eğer amel bu davete karşılık vermezse ilim de oradan göç eder.
Tahran Radyosu.
Bazı alimler ve bilginler sadece ilmi terimleri ezberler veya Kur'an-ı Kerim ayetlerini veya hadisleri hafızalarında tutar ve pratikte sahip oldukları bilimden gafil kalır ve bundan yararlanamaz. Bilim bu tür bilginlerin sadece dilinde cari olan bir varlıktır. Fakat onların vücudunda bilimden hiçbir iz bulunmaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın nurani vecizesi de bu konuya şöyle işaret etmektedir: alim, ameli sözlerine doğrulayan kimsedir. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız: alim, ameli sözünü onaylayan kimsedir ve ameli sözünü onaylamayan kimse alim olamaz. Aslında başta alimler olmak üzere insanlar için temel bir program sayılan durum, sözden ziyade kendini ameliyle tanıtmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan da bir başka hadiste şöyle okumaktayız: İnsanları dilinizle değil, amelinizle iyiliklere davet edin. İnsanları hidayete erdirme ve onlara bir şeyler öğretmenin en etkili yollardan biri, hocanın söylediklerine uymasıdır. Çünkü bu durumda talebe öğrendiklerini hocasının davranışında fiilen görmüş olur ve böylece hocasına örnek alır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: ameli olmayan alemin vaazları dinleyicinin kalbini etkilemez. Bu durum Mekke'de Safa Dağı'na yağan ve akıp giden yağmur gibidir. Kuşkusuz bilim öğrenmenin birçok zorlukları vardır. Gerçi bu zorluklar bilim öğrenmenin bereketleri karşısında önemli değildir. Lakin eğer bu bilim pratiğe dökülmez ve sadece sözde kalırsa hiçbir bereketi olmaz. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: bilim iki çeşittir. Biri sadece dilde olandır ki faydası yoktur ve sadece hücreti tamamlamak içindir ve yarın kıyamet gününde bilim sahibine neden bildiğin halde amel etmedin diye sorulur. Ötekisi kalpte olan bilimdir ve bu bilim sahibi için yararlıdır. Tabii amel etmek kaydı ile. Bu sözler çok önemlidir. Nitekim Yüce Allah, Cuma suresinin 5. ayetinde, ameli olmayan alime sırtında bilim içeren, kitapları taşıyan ve ondan asla yararlanamayan binek hayvanlara benzetmiştir. Bilim ve ilim amelin kalitesi üzerinde de önemli etkisi vardır. Öyle ki bilinçli ve marifetli amel, cahillikle yerine getirilen amelden kat kat üstündür. Bu yüzden bazı rivayetlerde amelin Allah katında kabul görmesinin şartı o amele alim ve marifetli olma şeklinde beyan edilmiştir. Kuşkusuz bunun tersi de geçerli. Yani amelsiz ilim de makbul değildir. İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Hiçbir amel ilim ve marifet olmaksızın kabul görmez ve amelsiz ilim ve marifetinde hiçbir yeri yoktur. İlim insanı amele doğru yönlendirir ve ilmi olmayan kimsenin ameli de olamaz. Bu hadis ilim ve amelin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor. Öyle ki ilmin salih amelin kılavuzu olduğunu ve marifetsiz amel de bilinçsizce yerine getirilen değersiz bir fiil olduğunu beyan ediyor. İlmine en iyi şekilde amel eden büyük alim İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur. Sırf ilmin etkisi yoktur, hatta bazen zararlıdır. Amelsiz ilim sonuçsuzdur. İlim ve amel insanı insanlık makamına erdiren iki kanat gibidir. Muhterem dinleyiciler, Hidayet-i Hadisi isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kerbela şehitlerinin anası Ümmül Benin. Zaman hiçbir zaman üzerine toz konmuş anıları unutturamaz. Nice adlar, nice yadlar vardır. Bu geniş gök mavisi altında kaybolmuştur. Ama öyle bir ad var ki, tüm acılarına rağmen gökyüzünün zirvesinde duruyor. Bu ad, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın annesi Ümmül Benin'dir. Onüç Cemalüssani, vefakar bir eş ve merhametli bir annenin hüzünlü vefatının yıl dönümüdür. Bu kadın, ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret ve bilgelik, nutuk ve şairlikte Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı. Bu büyük kadının adı Fatıma, künyesi Ümmül Benin'dir. Babasının adı Hezam, annesinin adı ise Semmame'ydi. Ümmül Benin'in veladeti hicretten yaklaşık 5 yıl önce tahmin ediliyor. Hanedanı ise şecaat, kerem, ahlak, sanat ve sosyal mevki bakımından Kureyş'ten sonra Arap aşiretlerin başında yer alıyordu. 13. yüzyılın büyük fakihi, edip ve tezkere yazarı Allame Seyyid Muhsin Emin şöyle yazıyor. Ümmül Benin, hoş beyanlı bir şair, asil ve cesur bir ailedendi. Ümmül Benin ailesi hakkında Arap dünyasının büyük soy bilgini Akil İbni Ebu Talip bu kadın hakkında Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle arz etti. Arapların arasında atalarından daha cesur ve daha kahramanı bulunmaz. Hazreti Fatıma şehit düştükten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam kardeşi ve Kureyş'in büyük soy bilginlerinden biri olan Akil'den kendisi için yiğit bir hanedana mensup olan bir eş seçmesini istedi. Akil ise Kelab oğulları hanedanından olan Fatıma Kelabiye'yi şecaatte eşsiz olan biri olarak kendisine tanıttı. İmam bu seçimi beğendi ve Akil'i Ümmül Beni'nin babasına yolladı. Ümmül Beni'nin babası Hezam çok konuksever bir insandı ve Akil'i büyük bir saygı ile karşılayarak ağırladı ve önünde kurban kesti. O dönemde Arapların geleneği gelen misafiri 3 gün ağırlamak, 3. günün sonunda hacetini sormak ve geliş sebebini öğrenmekti. Medine'nin dışında yaşayan Ümmül Beni'nin ailesi de aynı geleneği yerine getirdi ve 4. günün sonunda büyük bir saygı ve edeple Akil'e gelir sebebini sordu. Akil şöyle dedi. Kızın Fatıma'yı Ali bin Ebu Talib için istemeye geldim. Böyle bir taleple karşılaşacağını asla ummayan Hezam çok şaşırdı. Ardından büyük bir sadakat ve samimiyetle şöyle dedi. Gerçekten ne şerefli ve azametli bir hanedansınız. Fakat ey Akil, Ali bin Ebu Talib'in şanı bedevi bir kadın düzeyinde değildir. Akil bu sözlerin üzerine şöyle dedi. Ali senin söylediğinden haberdardır. Ama buna rağmen kızınla evlenmek ister. Ümmül Beni'nin babası ne diyeceğini şaşırdı. Bu yüzden Akil'den mühlet istedi. Ve konuyu kızın annesi Semmame binti Süley'le ve kızının kendisine sorması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Kadınlar kızlarının ruh halini daha iyi anlar ve onların maslahatını daha iyi bilir. Ümmül Beni'nin babası eşinin yanına gider. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ezdivaç önerisini eşine söyler. Acaba kızımızı Ali bin Ebu Talib'in eşi olmaya şayeste görüyor musunuz? Bilesin ki Ali'nin evi vahiy ve nübüvvet evi, ilim, hikmet ve adab evidir. Eğer kızını bu eve layık görüyorsan, bu eve hizmet etmesini istiyorsan kabul edelim. Ve eğer onda bu ehliyeti görmüyorsan o zaman hayır diyelim. Kalbi İslam peygamberinin pak hanedanının aşkı ile dolu olan eşi Semmame hiç düşünmeden hemen şöyle karşılık verdi. Ey Hezam, Allah'a andolsun ben ona çok iyi baktım, onu çok iyi bir şekilde yetiştirdim. Yüce Allah'tan saadetini ve Ali bin Ebu Talib'e hizmet için salih olmasını istedim. O zaman onu Ali ile evlendir.
Thank you.
Fatıma Kelabiye, İmam Ali Aleyhisselam'ın evine ayak bastığı ilk gün, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hastalanmış yatakta yatıyorlardı. Fatıma eve gelir gelmez bu iki değerli insanın yanı başına geçti ve şefkatli bir anne gibi onların bakımı ile ilgilendi. Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendikten sonra ilk günlerde o hazrete kendisini Fatıma yerine künyesi olan Ümmül Benin ile hitap etmesini istedi. Zira Hazreti Fatıma'nın çocukları, babaları onu esas adı ile çağırdığı için sürekli annelerini hatırlayarak üzülmelerini istemiyordu. Ümmül Benin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine geldikten sonra Hazreti Fatıma'nın yerini evlatları için doldurmak istiyordu. Zira Hazreti Fatıma genç yaşta şehit düşmüş, çocukları yetim kalma acısını tatmıştı. Nitekim Hazreti Fatıma'nın çocukları da bu takvalı kadını adeta kendi anneleri gibi görerek annelerinin yokluğundan duydukları acıyı daha az hissediyorlardı. Ümmül Benin her zaman Fatıma'nın çocuklarını kendi çocuklarının üstünde tutuyor. Sevgi ve şefkatinin büyük bir bölümünü onlara veriyordu. Ümmül Benin bunu vacip bir emir olarak telakki ediyordu. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ehl-i beyt fertlerini sevmeye emretmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim. Zalikellezî yubeşşirullahu ibâdehullezîne âmenû ve amilussâlihât. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
Kameri 10. yüzyılın büyük Şia alimi Zeyneddin Ameli bu faziletli kadın hakkında şöyle diyor. Ümmül Benin marifetli ve faziletli kadınlardan biriydi. Nübüvvet hanedanına yönelik saf ve şiddetli bir sevgi ve gönül bağı vardı ve kendisini onlara hizmet etmeye adamıştı. Nübüvvet hanedanı da ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyordu. Kuşkusuz Ümmül Benin'in Resulullah'ın evlatlarına yönelik sonsuz sevgisi karşılıksız kalmadı. Ve Ehl-i Beyt fertleri de ona saygıda hiç kusur etmedi ve her daim kendisine şükranlarını sundu. Ümmül Benin'le Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izdivacının meyveleri 4 erkek evlattı. Bunlar Haşim oğullarının ayı lakabı ile ün yapan Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman'dı. Ve her dördü Kerbela çölünde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit düştü. Soyları Abbas'ın oğlu Ubeydullah aracılığı ile devam etti. Ümmül Benin'in her dört oğlunun Kerbela çölünde şehit düşmesiyle birlikte bu sabırlı kadın şehit eşi olmanın yanında şehit anası olma onuruna da nail oldu. Böylece onurlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ümmül Benin İmam Seccad Aleyhisselam'ın Medine'ye gönderdiği ve insanları Kerbela faciası ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesinin geri döndüğü hakkında haberdar etmek üzere gönderdiği kuryesi Beşir'i görünce ondan sordu. Ey Beşir, Hüseyin'imden ne haber? Beşir şöyle dedi. Allah sana sabır versin. Senin Abbas'ın şehit düştü. Ümmül Benin yine sordu. Bana Hüseyin'imden haber ver. Beşir bu kez diğer evlatlarının da şehit düştüğünü söyledi. Fakat Ümmül Benin sürekli Hüseyin'i soruyor ve büyük bir sabır ve basiret örneği sergileyerek şöyle diyordu. Ey Beşir, bana imamım Hüseyin'imden haber ver. Benim evlatlarım ve şu mavi gökyüzünün altında ne varsa hepsi Hüseyin'ime feda olsun. Beşir, İmam Hüseyin'in de Kerbela'da şehit düştüğü haberini verince, Ömür Benin korkunç bir feryat ederek şöyle dedi. Ey Beşir, kalbimin damarını kestin. Bu sözün üzerine Ömür Benin figan ederek ağıtlar yakmaya başladı. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Habibi Hüseyin. Rical ilminin önde gelen büyüklerinden Allame Mami Akani'nin belirttiğine göre Ümmül Benin'in İmam Hüseyin'e yönelik bu denli şiddetli sevgisi onun iman gücü ve imamet makamına yönelik marifetinin işaretiydi. Zira her biri eşsiz bir insan olan dört evladının çağın imamını savunma uğruna şehit vermeyi kolay sayıyor. Evet, Ümmül Benin bir başka seçkin sıfatı ise yazdığı güzel ve ebedi şiirlerinde tecelli eden fesahat ve belagatıdır. Kelaboğulları hanedanında seçkin şairler vardı. Araplar her zaman onların şiirlerine istinat ederdi. Bu şairlerin her biri fesahat ve belagatta eşsizdir. Ümmül Benin de böyle bir hanedanın içinde yetişmiş. Şiir ve edebiyat ve beyanda yüksek mertebelere nail olmuştur. Ümmül Benin'in edebiyat büyüklerinden büyük takdir toplayan ebedi şiirlerinden biri, oğlunun şehadetinden sonra yazdığı yürek yakan şiiriydi. Bana Ümmül Benin demeyin, zira bana cesur aslanları hatırlatıyorsunuz. Benim onların adı ile çağrıldığım evlatlarım vardı. Bugün evlatlarım yok. Benim dört evladım vardı. Avcı şahinler misali. Ama hepsi şehit düştü. Tarih yazarları şöyle diyor. Ümmül Benin evlatları, özellikle de İmam Hüseyin aleyhisselam şehadeti için öylesine ağıt yakıyor ve ağlıyordu ki, hatta Ehl-i Beyt düşmanı Mervan bin Hekem bile onun ağıtlarını duyunca ağlıyordu. Ümmül Benin mersiyeleri ve ağıtları ile İmam Hüseyin'in vefakar arkadaşlarının mazlumiyet sesini gelecek kuşaklara duyurdu. Ümmül Benin her gün annesiyle birlikte Kerbela'da bulunan ve Aşura olaylarının canlı belgesi olan torunu Ubeydullah bin Abbas ile birlikte Baki mezarlığına gidiyor ve ağıt yakıyordu. Ümmül Ben'in şiirleriyle hem Kerbela hamasetini anlatıyor, hem yas tutarak insanları Emevilerin cinayetleri hakkında bilgilendiriyordu. Sonunda bu büyük kadın bir ömür çaba, sabır ve direniş ve Mevlası Hüseyin bin Ali'ye 4 yiğit evladını şehit verdikten sonra Kameri 64 yılının 13 Cemadü's-Sani gününde Hakk'a yürüdü ve naaşı Bakire toprağa verildi. Fakat yüce ruhu ve kerimi sıfatları adını her daim yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Allah'ın selam ve salavatı onun üzerine olsun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin kuruluşu ve İslam aleminde Nekbe günü olarak adlandırılan bu şom olayla ilgili konuşacağız.
Bir önceki bölümde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947'de Filistin'in bölünme planı olarak da bilinen 181 sayılı çirkin kararına göre Filistin topraklarının İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlete bölünmesi gerektiği belirtilmişti. Filistin topraklarının %55'i Siyonist rejime tahsis edildi. Beytul Mukaddes şehrinin de uluslararası denetim altında yönetilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bu karara istinaden Filistin'deki İngiliz himayesine son verilmiş ve İngiliz kuvvetleri bir an önce Filistin'i terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kararın şaşırtıcı noktalarından biri, o dönemde Filistin nüfusunun 1/3'ünü oluşturan ve Filistin topraklarını yalnızca %6'sını kontrol eden Yahudilerin olmasıdır. Birleşmiş Milletler kararı ile onlara Filistin topraklarının %55'ini veriyor. Bu nedenle Filistinlerin ve bazı Arap ülkelerinin kararı reddetmesi, bu plana karşı çıkması, ertesi günden itibaren Siyonistlere karşı güçlü protestolara neden oldu. 1947'den 1949'a kadar süren bu protestolar resmi başlangıcı İslam aleminde Nekbe günü olarak bilinen acı bir olaya denk gelen Araplar ile İsrail arasındaki ilk savaşla sonuçlandı.
Siyonist Hareket 14 Mayıs 1948'de dönemin Yahud Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı David Ben-Gurion tarafından İngiltere'nin Filistin'den çekilme kararı açıklanır açıklanmaz Basra ülkelerin desteğiyle Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı kararının ardından Siyonizm İsrail'in kuruluşunu resmen ilan etti. 37 Yahudi şahsiyetin katılımıyla işgal altındaki Filistin topraklarında sahte İsrail rejiminin kurulduğunu duyurdu ve İsrail devletinin 15 Mayıs'ta resmen varlığını kuracağını söyledi. Böylece başlangıçta Avrupa'daki sömürgeci güçler tarafından ortaya atılan ve daha sonra Yahudi burjuvazisinin bu ülkelerle işbirliği yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştığı Siyonist fikir, yani İsrail hükümetinin kurulması fikri gerçekleşmiş oldu.
Bu açıklamadan sadece 12 dakika sonra kendisini Yahudilerin ve Siyonist rejimin birinci ve temel destekçisi olarak tanıtan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail rejimini tanıyan resmi bir açıklama yayınladı. Bunun ardından birkaç dakika içinde o dönemin büyük sömürge güçleri olan İngiltere ve Sovyetler Birliği yeni rejimin oluşumuna desteklerini açıkladılar. Böylece o dönemde Filistin topraklarındaki gelişmeler ve ortaya çıkıştaki rolleri de belirlendi. İsrail rejiminin kuruluşundaki sinsi ve sahtekar rolleri daha belirgin hale geldi. Bu nedenle bazı analistler Yahudilerin Filistin'e dönüşü ve İsrail toplumu ve hükümetinin kurulması meselesinin bir Siyonist veya Yahudi meselesinden daha fazla olduğuna inanıyor. Böylece sömürge ülkelerin çıkarlarını korumak ve bölgede üst kurmak için yaptıkları bir eylemdi. Bu analistler 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya'da Yahudi milliyetçiliğinin bu ülkelerin çıkarlarını korumak için kasten yaratılıp geliştirildiğine inanıyorlar. Bu fikre göre Siyonizm 19. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Amerika'da Yahudi burjuvazisinin büyümesinden doğmuş ve Yahudi burjuvazisinin desteği ve bu hareketin genişlemesine ve bir Yahudi devletinin kurulmasına yol açmıştır.
Kuşkusuz Amerika ve o dönemin diğer iki büyük ülkesi olan İngiltere ve Sovyetler Birliği Siyonist rejimi tanımasalar, kuruluşunu ve doğuşunu desteklemeselerdi, bu rejimin varlığını sürdürmesi mümkün olmazdı. Pek çok kişi dönemin Amerika Başkanı Truman'ın Amerikan siyasetçileri arasındaki mevcut muhalefete rağmen hızla Siyonist rejimi tanımlayarak Yahudi devletinin kurulmasında başrol oynadığını ve bu açıdan bakıldığında ilişkilerin bundan sonraki yıllarda özel ilişki haline gelmesine inanıyor. Bu konu İsrailli yetkililerin ve tarihçilerin ifadelerinde de kendini göstermektedir. 1950'lerde Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatı ve genel müdürü Walter Eitan'ın belirttiği gibi Amerika İsrail'i tanımasaydı hükümet olmazdık. Diğer hükümetler İsrail'i tanımasaydı İsrail'in varlığı sona ererdi. Bu nedenle İsrail hükümetinin dünyanın önde gelen hükümetleri tarafından hızla tanınması İsrail için özel bir güvenlik önemi taşıyordu. Amerika'nın tanınması ise Yahudiler tarafından İsrail devletinin doğuşuna yol açan bir mucize gibi değerlendirilmektedir.
Tahran Radyosu.
Ancak o tarihte büyük güçlerin desteğiyle sahte İsrail rejiminin varlığının kurulduğu 15 Mayıs 1948 Dünya Müslümanları ve Özgürlük Savaşçıları arasında Nekbe günü olarak anıldı. Çünkü bugün ve sonrasında Siyonistler Filistin halkına karşı geçmişe göre çok daha korkunç suçlar işlediler ve eylemlerini Filistin halkına tarihsel ve yasal olarak ait olan toprakları gasp etmenin yanı sıra zorunlu göçe ve 750 binden fazla kişinin yer değiştirmesine ve mülteci konumuna düşmesine yol açtı. Filistinliler babalarının ve atalarının topraklarından sürüldüler ve binlerce Filistinlinin katledilmesiyle aynı günlerde İngiltere'nin büyük desteğiyle Siyonist ordunun saldırıları gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler çatısı altında bu cinayetlere destek verdi. Elbette Siyonistler Filistin halkına karşı suç işlemeye bundan çok önce başlamışlardı ve sahte hükümetlerinin resmi olarak açıklanmasını beklememişlerdi. Bu cinayetlerin bir kısmı daha önceki programlarda anlatılmıştı. 1920'lerde, 1930'larda ve 1940'larda Filistin halkına ve bu toprakların sakinlerine yaptıkları cinayetleri ele almıştık. İkinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarında çok az barış ihtimali olduğu da belirtilmişti. Ancak Siyonistlerin eylemleri savaşın bitiminden hemen sonra arttı. 1947'de Hayfa'nın farklı bölgelerinde ve Filistin'in diğer bölgelerinde çok sayıda terör ve suç eylemi gerçekleştirdiler. Ayrıca sahte İsrail devletinin varlığını ilan etmeden bir ay önce Siyonistler Nisan 1948'de vahşi bir hareketle Deir Yasin'e saldırdılar.
Thank you.
Siyonistler Kudüs yakınlarındaki küçük kasabaya saldırarak çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 250'den fazla kişiyi öldürdü. Siyonistler bu vahşi cinayette kendilerini, çocukları ve kadınları öldürmekle sınırlamadılar. Ancak raporlar tecavüz, sakatlama, hamile kadınların karınlarını yarma ve evlerin havaya uçurulması gibi başka trajedilerinde bu saldırıda meydana geldiğini gösteriyor. Bir başka cinayette ise 23 Mayıs 1948'de işgal altındaki Hayfa şehrinin güneyindeki Tantura köyünde 200 Filistinliyi katlettiler ve trajedileri 2000 yılına kadar sır olarak kaldı. 28 Ekim 1948'de Siyonistler El Halil şehrinin batısındaki Al-Davayme köyünün 170'ten fazla sakinini şehit etti. Siyonist teröristler bu köye yaptıkları saldırıda önce 75 Filistinliyi namaz kılarken katlettiler, ardından korkup mağaraya sığınan 35 ailenin fertlerini katlettiler. Daha sonra Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi bu köyün varlığını bile inkar etti.
Raporlar Siyonist işgalcilerin sahte İsrail rejiminin varlığını ilan ettikten sonra Filistin topraklarındaki 530'dan fazla köy ve kasabaya saldırdığını ve Filistin topraklarını yaklaşık %80'ini işgal ederek 15 bin Müslüman ve Hristiyan sivili ve bundan sağ kurtulanları bile öldürdüğünü gösteriyor. İnsanlık dramı Ürdün Nehri'nin batı yakasına, Gazze şeridine ve Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sıçradı. Siyonist rejimin bu eylemleri 1948, 1949, 1956, 1967, 1973 ve 1982 yıllarında bu rejim ile Arap ülkeleri arasında çatışmalara ve savaşlara yol açsa da Filistin halkı ve Arap milliyetçiliği için herhangi bir kazanım getirmedi. Siyonist rejimin projeleri Filistinleri tamamen topraklarından kovmaya devam etti ve bugüne kadar çocukları öldürmeye, mazlum Filistin halkını dövmeye ve öldürmeye, Filistin bölgelerini abluka ve ambargo altında tutmaya, Filistinlerin ana sahiplerini evlerinden ve vatanlarından sürmeye yol açtı. Filistin'in tüm sembollerini ve mirasını yok etme yönünde hareketler de arttı. Bu da koşulların daha da kötüleşmesine ve şimdiye kadar 6 milyondan fazla Filistinlinin yerinden yurdundan edilmesine yol açtı. Filistin topraklarında bugün yaşanan gelişmeler Filistin halkı ve İslam alemi için Nekbe gününden bu yana yaşanan talihsiz gidişatın devam ettiğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Farklı kesimlerden bir grup bayan, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın doğum yıldönümü münasebetiyle bugün İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde Ayetullah Hamene'yi ile buluşacak. Cumhurbaşkanı reisi bilgi tabanlı faaliyetlere her türlü mali destek, kredi vermek ve kaynak tahsisi bir maliyet değil, faydalı ve ileriye dönük bir yatırımdır açıklamasında bulundu. Avrasya Anlaşması İran ürünlerin ihracatı için büyük bir fırsattır. Lavrov, İran'ın toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı, Moskova'nın değişmez tutumu olduğunu belirtti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Tüm General Bakari, Siyonist rejimin General Seyyid Rezi Musevi'nin şehadetindeki suçunun stratejik bir hata olduğunu belirtti. İran İstihbarat Bakanı Seyyid Rezi Musevi'nin şehadeti Siyonist rejime ağır bedeller ödeteceğini belirtti. Ve Erivani Siyonistlerin General Seyyid Rezi'yi şehit etme terör eylemini kınadı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.